Ayrım 12.
Bu yüzden kötü alışkanlıkları bırakarak kendini Tanrı yoluna adamanın, iyi bir insan olmanın örneği diye gösterilir. Rabia'nın yaymaya çalıştığı tasavvuf anlayışına göre, insan için başlıca yaşama ilkesi sevmektir. Sevgi kişiyi geçici varlıklara duyulan ilgiden kurtarıp Tanrı'ya ulaştırır, ölümsüzlüğe kavuşturur. Yalnız Tanrı vardır. Bütün varlık türleri tanrısal tözde bir olur. Evren Tanrı'nın görünüşüdür. Bu nedenle yaratılış olayı görünüş alanına çıkıştır. İnsan derin bir sevginin ışığı altında içe kapanış yöntemini uygulayarak olgunlaşır, kendi gönlünce tanrısal varlığı bir yansıma niteliğinde görebilir. Düşüncelerinin şiirleriyle sergileyen Rabia geniş bir etki alanını yaratmış, Malik bin Dinar, Rebab el Kays, hadis bilgini Süfyan el Sevri Mutasavvuf, Şakik Belhi gibi çağının ünlülerini çevresinde toplamıştır. Şiirleri değişik dergilerde dağınık olarak bulunmaktadır. Maruf Kerhi. Bağdat'ın Kerh ilçesinde doğdu, 815'te orada öldü. Kimi kaynakların bildirdiğine göre önce Hristiyandı. Sonra o dönemin ünlü mutasavvıflarından Ali bin Musa al-Rıza'nın etkisiyle İslam dinini benimsedi, tasavvuf yoluna girdi. Ebnül Cevzi'nin Menakıb-ı Maruf Kerhi, Maruf Kerhi'nin Menkıbeleri adlı yapıtında ondan aktarılan özdeyişlere göre dinin Tanrı, insan sevgisine dayandığı, tapımın, ibadetin kuru bir görev değil, bir sevgi işi olduğu görüşünü benimsemiş, yaymaya çalışmıştır. Maruf Kerhi, tasavvuf inançlarını benimseyenleri çağlar boyunca etkilemiş, özellikle tekke edebiyatında Tanrı sevgisinden kaynaklanan bir düşüncenin öncüleri arasında sayılmıştır. Dicle kıyısındaki türbesi, mutasavvıfların olduğu gibi şeriata bağlı kimselerin de önemli bir ziyaret yeridir. Zünnun Misri. Mısır'da Nevbi, Kızılderili bir ailenin çocuğudur. Yaşamı konusunda bilgi yoktur. Yalnız 859'da öldüğünü bildiren kaynaklar vardır. Gerçek adı Seviyan bin İbrahim'dir. Kimi kaynaklarda Feyz bin İbrahim diye geçer. Değişik, anlamsız, tutarsız davranışlarından kuşkulanması üzerine Halife Mütevekkil'in buyruğuyla Bağdat'a getirilmiş, halifenin önünde sorguya çekilmiş, dengesizliği anlaşılınca bağımsız bırakılıp Mısır'a gönderilmiştir. Kendisine Zünnun denmesinin nedeni de bu tutarsız davranışlarıdır. Zünnun Mısri'nin tasavvufun yayılmasında büyük etkisi olmuştur. Yazılı yapıt bırakmamış, kimi kaynaklarca aktarılan çok özdeyişi vardır. Bu özdeyişlerden anlaşıldığına göre Zünnun, varlık birliği inancını savunmuş, insan Tanrı özdeşliğini benimsemiş, sevginin, özlemin temel ilki olduğu kanısına varmıştır. Kişinin arınması, tanrısal özdeşlenmesi için az da yetinmesi, bütün tutkulardan arınması, yalnız Tanrı'ya yönelmesi gerekir. Tanrı'ya varmanın yolu sevgi, ışığı özlemdir, yetkinliktir, geçici nesnelere karşı ilgisiz kalmaktır. İnsanın gönlü Tanrı'nın evidir, Beytullah. Bu nedenle orada sevgiden, arınmışlık, yetkinlikten, olgunluktan, gönül bilgisinden başka bir nesne bulunmamalıdır. Bu düşüncelerin Zünnun Mısri'nin gerçek sözleri olduğu kesin değilse de hep ona yakıştırılır. Ondan geldiği ileri sürülür. Kuşeyri bu konuda Mısri'den geldiğini söylediği birçok özdeyiş aktarır. Ebu Şakir Meymun 9. yüzyılda yaşamıştır. Yaşamı konusunda yeterli bilgi yoktur. Batıniliğin öncülerinden olduğu, Ebul Hattab Muhammed bin Ali Zeynep'in düşüncelerini benimsediği, yaymaya çalıştığı için kovuşturmaya uğradığı yazılı kaynaklarda anlatılmaktadır. Kufe'de ya da Bağdat'ta öldüğü söylenir. Bu bilinmeyen yaşamına karşın tasavvuf alanında etkili bir kimse olduğu yolunu izleyenlerden anlaşılmaktadır. Ebu Şakir Meymun'un ileri sürdüğü düşünceye göre insan tanrısal bir varlıktır. Tanrı yetkin insanda görünüş alanına çıkmıştır. Yetkin insanın örneği de Ali ile onun soyundan gelen imamlardır. İmam bütün eksikliklerden, kötülüklerden arınmış, Tanrı sevgisini kazanmış bir varlıktır. Bu nedenle bütün insanların ona uyması gerekir. İslam dininin getirdiği tapınma, ibadet koşulları insanı arındırmaya, kötülüklerden kurtarmaya yetmez. Bu işte Tanrı kayrası gereklidir. Tanrı da ancak sevdiği kimseleri kayırır, onlara yardımcı olur. Ebu Şakir Meymun ile çevresinde toplananların yaymaya çalıştıkları düşünceler sonraları Batınilik denen kuruluşu oluşturmuştur. 12. yüzyıl başlarına değin İran, Suriye, Irak dolaylarında hızla yayılan Batınilik, 1 Aralık Selçuklu İmparatorluğu'nun egemen olduğu yörelere sızarak ayaklanmalara neden olmuş, Sultan Melikşah bu akımın başı sayılan Hasan Sabbah'ı ortadan kaldırmak için önlem almışsa da ölümü yüzünden başarıya ulaşamamıştır. Onun yerine Selçuklu Sultanı olan Sencer ise gizlice sarayına giren Hasan Sabbah, fedailerden korkmuş, eyleme geçememiştir. Daha sonra Hülagü, Batinilerin kalesi olan Alamut'u yıkmış, yakaladığı Batinileri kılıçtan geçirmiştir. Dereus Sakati 776'da doğdu. 871'de Bağdat'ta öldü. Doğum yeri bilinmediği gibi yaşamıyla ilgili ayrıntılı bilgi de yoktur. Önce alışverişle uğraştı, giysi satmakla geçindi. Sonra kendini tasavvufa verdi. Tasavvuf tarihinde Bağdat Tasavvuf Okulu denen toplulukta yeri vardır. İslam diniyle ilgili gerekli bilgileri edindikten sonra düşüncelerini yaymaya, çevresinde toplananlara bilgi vermeye başladı. Öğrencileri arasında Cüneyt Bağdadi de vardı. Seriüs Sakati'ye göre tasavvufun temeli şeriattır. Önce onu bilmek, uygulamak, sonra tasavvuf yoluna girmek gerekir. Tek varlık Tanrı'dır. Ondan başka bir nesne için vardır denemez. Bu nedenle geçici olan dünyaya bağlanmamalı, toplumdan uzak kalmalı, içe kapanış yoluyla Tanrı adlarını yetkinleşmeye, olgunlaşmaya çalışmalıdır. İnsanı gerçeğe ulaştırmak ancak tanrısal sevgidir, ilahi aşk. Bu sevgi içe kapanışla, yalnız Tanrı'ya yönelmekle sağlanır. Seriüs Sakati'nin tasavvufçular üzerinde etkisi büyüktür. Özellikle bu akımın şeriata bağlı kolu onun izini sürer gibidir. Bayezid Bistami. Tasavvufun gelişmesinde İslam ülkelerinde bir inanç akımı olarak yayılmasında etkin öncülerden biri sayılan Bayezid Bistami, İran'ın Horasan bölgesinde Bistam, Bastam ilinde doğdu. 874'te orada öldü. Doğum yılı bilinmiyor. Kimi kaynaklara göre Zerdüşt ya da Mazdek inançlarına bağlı eski bir ailedendi. Doğduğu yerde öğrenim gördü. Ebu Ali Sundi'den tasavvuf bilgileri edindi. Zerdüştçülük, Mazdek gibi inanç kurumlarını öğrendikten sonra kendini tasavvufa verdi. Birçok yer gezdi. Varlık birliği görüşünün etkili bir savunucusu oldu. Bistami'ye göre varlık tektir. Çokluk aldatıcı bir görünüştür, gerçek değildir. Gerçek olan insan, evren, Tanrı özdeşliğidir. Tanrı'nın görünür duruma gelmesi, çokluğu içeren varlık türlerini oluşturur. İnsanda tanrısal bir öz olarak bulunan başlıca töz tindir. Tin tanrısal niteliği dolayısıyla ölümsüzdür. Gövdenin dağılması ölüm değil, kurucu öğelere ayrılmadır. Tinin geldiği kaynağı tanrısal olana dönüşüdür. İnsan görünen tanrıdır, somutlaşan tanrısal varlıktır. Bu gerçek usla değil, gönül bilgisiyle, irfan, sezgiyle kavranır. Us, sezginin ışığında düzenleyici, yönlendirici bir yetidir. Sezgisiz us başarısızdır, yanılmaya yol açar. Tanrı insanda dile gelir, konuşan, davranan bir varlık olur. Bu nedenle insan kutsaldır, yücedir, sevilesi sayılasıdır. Şeriat bir biçimdir, bir gösteriştir. Gerçeğe götürmez, dahası yanıltır. Şeriatın getirdiği bütün kurallar dışa dönük olduğundan, tözden, tanrısal özden uzaklaştırır. Gerçeği kavramaya yarayan sezginin özünü sevgi kurar. Sevgi, başta insan olmak üzere, bütün varlıklarını birbirine yaklaştırıcı, uyum içine getirici bir güçtür. Sevgiden yoksun bir varlık düşünülemez. Sevginin birçok görünüş biçimi vardır. Dişi ile erkeğin birbirini gereksemesi, açlığın tokluğu aratması, insanın herhangi bir nesneye eğilim duyması sevginin etkisiyledir. Nesneler kendi dilince Tanrı'yı anar, yansıtır. Bu nedenle dil yalnız konuşma, söyleşme değil, sözsüz bir anlamı da dile getirmedir. Bistami bütün tasavvufçuları etkilemiş, özellikle İran, Osmanlı ozanlarını bu konuda ışık tutmuş, yetkenliğin örneği sayılmıştır. Cüneyt Bağdadi, Bağdat'ta doğdu. 910'da orada öldü. Açık adı Ebu'l-Kasım olarak geçer. İpek alışverişi yapan bir ailenin çocuğudur. Bu nedenle ona Hazzaz da denir. Cüneyt, tasavvuf bilgilerini dayısı Seri-u Sakati'den edinmiş, onun yolunda yürümüştür. Ona göre tasavvufun temeli şeriattır. Ancak bu şeriat biçimci, yalnız görünüşe yönelik katı bir tutum değildir. O İmam Şafii'nin öğrencisi Ebu Sevr ile Hasan bin Erefe'den fıkıh okumuş, İslam bilgilerini öğrenmiştir. Cüneyd'in ileri sürdüğü görüşe göre gerçek varlık Tanrı'dır. Usla kavranamaz. Oysa Tanrı sonsuzdur, sınırsızdır. Us'un kavrayış gücünü aşar. Us ancak sınırlı, sonlu nesneleri kavrayabilir. Tanrı özdek de değildir. Bu nedenle mantık ilkelerine dayalı bir düşünceyle anlaşılamaz. Tanrı'nın kavranması Us'un tanrısal ışınla aydınlanmasına bağlıdır. Bu da kişinin kendini Tanrı'ya vermesiyle sağlanabilir. Tanrı'yı kavramak için sezgi, sevgi gereklidir. Tanrı'yı sevmek, onu düşünmekle, geçici nesnelerden sıyrılmakla, onları etkisinden kurtulmakla olabilir. Cüneyd'in görüşlerini içeren çığıra Bağdat Tasavvuf Okulu denir. Bu okul bir yandan şeriatın, bir yandan da ona dayalı tasavvufun gerekliliği görüşünü savunur. Onun anladığı varlık birliği, nesnelerin tanrısal kaynaktan geldiği, birliğin bu kaynakla sağlandığı anlamını kapsar. Cüneyd'in görüşlerini içeren birkaç yapıtı vardır. En önemlileri Resail, Devaül Fena, Kitabül Fena, Kitabül Misak, Kitabül Tevhid bunun gibidir. Hallacı Mansur 857'de Tur ilinde doğdu. 922'de Halife Muktedir'in buyruğu üzerine Bağdat'ta öldürüldü. Ataları Zerdüşt inançlarına bağlıydı. Ülkesinde ardı arkası gelmeyen mezhep çekişmeleri yüzünden küçük yaşta uzun süren gezilere çıktı. Vasıt, Tustar, Basra illerini dolaştı, oralarda öğrenim gördü. O dönemin ünlü bilginlerinden Sa'd Tustari, Emir Mekki'den tasavvuf bilgileri edindi. Bir süre içe kapalı, topluluklardan uzak, düşünceli bir yaşam sürdükten sonra kendini tasavvufa verdi. Kendini eğitmek, özünü olgunlaştırmak amacıyla duygusal eğilimlerinden arınmaya çalıştı. Aralıklı olarak iki kez hacca gitti. Bu arada Kudüs'e uğradı. Oradaki kutsal yerleri gezdi. Ahvaz, Kum, Talakan illerinde halkı, din, tasavvuf konularında aydınlatmak için gezilere çıktı, kendi görüşlerini açıklamaya çalıştı. Daha sonra Haten, Keşmir, Turfan illerini dolaştı. Her gittiği yerde düşüncelerini açıkladı. 900'de üçüncü kez hacca gidişinde orada toplanan halka kendisini aşağılamaları, yermeleri, kötülemeleri için açıkça yakardı. Bir süre daha değişik yörelerde dolaştıktan sonra Bağdat'a gelerek çevresinde toplananlara ben Tanrıyım anlamına Enel Hak demeye başladı. Tasavvuf konusundaki yeni düşünceleri, etkili davranışları, konuşmaları nedeniyle gittiği yerde çevresinde büyük bir kalabalığın toplanmasına yol açan Hallaç Mansur'u değişik inançta mezhepte kimseler savunmuştur. 908'de baş gösteren Hanbeli ayaklanmasında suçlu görülerek izlendi. 913'te Sus ilinde tutuklandı. 8 yıl tutuklu kaldıktan sonra Bağdat'a götürüldü. Maliki kadısı Ebu Ömer Hammadi'nin kamçılanarak, gövdesi parçalanarak, dar ağacına asılarak, bütün halka gösterilerek, kafası kesilerek, yakılarak öldürülmesini bildiren fetvasına dayanan Halife Muktedir'in buyruğu üzerine öldürüldü. Hallacı Mansur'un düşünceleri, insan, tanrı, evren konularını içeren, varlık birliğini savunan, bu nedenle de şeriat anlayışına aykırı sayılan niteliktedir. Ona göre gerçek olan, var olan birdir. Çokluk bir görünüştür. Birin değişik biçim niteliklerde yansımasıdır. Bu bir de Tanrı'dır. Ancak evren ve insan bu birin dışında değil, içindedir. Onunla özdeştir. Bu nedenle insanın enel hak demesi doğrudur, gereklidir. İnsan konuşan, dolaşan, düşünen, sevinen, gülen, üzülen, öfkelenen bir Tanrı'dır. Tanrı'nın bütün nitelikleri insanda, insanın bütün özellikleri Tanrı'da, evrende bir birlik, bütünlük içindedir. Ölüm gerçek değildir, bir değişmedir, bir görünüştür. Bundan dolayı kişinin ölümü yaşamında, yaşamı ölümündedir. Hallaç Mansur bu düşüncelerini çevresinde toplanan büyük bir kalabalığa ''Beni öldürün, beni öldürün, yaşamım ölümüm, ölümüm yaşamımdadır sözleriyle açıklamıştır. Hallaç Mansur'un yeni Platonculuktan esinlenen düşüncelerine göre evren yaratılmamıştır. Bir ışık kaynağı olan Tanrı'nın özünün yansıması sonucu oluşmuştur. İslam dininin ileri sürdüğü yaratış, yaratılış olayı yanlış anlaşılmıştır. Tanrı'dan başka bir varlık olmadığı için yaratılmış nesneden söz edilemez. Yaratılmış nesne, tek varlık olan Tanrı karşısında ikinci bir varlığın bulunduğunu ileri sürmektedir. Bu da tanrısal öze aykırıdır. İki ayrı varlık olduğunu söylemektir. Tanrı kendi özü gereği çok değişik biçimlerde görünüş alanına çıkar. Gerçeği kavrama gücünden yoksun olanlar, bu tanrısal görünüşlerinin ayrı birer varlık olduğu kanısına varırlar. Buna yanılma denir. Kişinin Tanrı'dan başka bir varlık olmadığını anlayabilmesi için, içe kapanış yolunu seçerek derin düşünceye dalması, gönlünde tanrısal ışığı görünceye değin çevresiyle bağlarını kesmesi gerekir. İçe kapanan kişi de önce tanrısal sevgi uyanır. Bu sevgi Tanrı'ya yönelmeyi, Tanrı'dan başka bir varlığın bulunmadığını sezmeyi, nesnelerde, yönlerde Tanrı'yı görmeyi sağlar. Tanrı'yı görmek, gerçeği kavramaktır. Gerçeği kavramanın yolu da sezgidir. İnsanın gerçeği kavrayabilecek sezgiyi kazanması, olgunluğun en yüksek aşamasına varması demektir. Bu aşamaya varan kimsenin gönlü Tanrı'nın bütün açık seçikliğiyle göründüğü bir ayna gibidir. Bu özelliği dolayısıyla kişinin gönlü Tanrı evi, Beytullah'tır. Bilgi, Tanrı'yı gönülde görmek, ondan başka bir varlık olmadığını kavramaktır. Hallacı Mansur'un benimsediği tasavvuf anlayışına göre ahlakın temeli sevgiyle saygıdır. İnsanın gönlü Tanrı evi olduğuna göre ona saygı duymak, sevgiyle yaklaşmak gerekir. Birbirini incitmek, birbirine karşı kötü davranmak, yalan söylemek, haksızlık etmek, suç işlemek, çalmak, saygısızlık insana yakışmaz. Bu eksik eylemlerin kaynağı tanrısal sevgiden yoksun kalmaktır. Bilgisizlik denen durum da budur. Tanrısal sevgi kişinin kişiyi sevmesini gerektirir. Kişinin kişiyi sevmesi kendi kendini sevmesine dayanır. Bunda kendi kendini seven başkasını, başkasını seven de kendini sevdiği gibi Tanrı'yı da sever. Tasavvufta kendini seven Tanrı'yı, Tanrı'yı seven kendini sever sözlerinin anlamı budur. Öte yandan kendini bilen Tanrı'yı bilir önermesi de kişiden Tanrı'ya varmayı bildirir. Bütün düşüncelerini insan, evren, Tanrı özdeşliği konusunda birleştiren Hallacı Mansur etkisi, yüz yıllar boyunca bütün İslam ülkelerinde yayılmış, tasavvufun bütün kollarını, onlara bağlı yazın ürünlerini beslemiştir. Özellikle İran, Türk şiirinde tasavvuf konularını benimsemiş, bütün aydınlar Hallacı Mansur'dan esinlenmiş, ışıklanmıştır. Yunus Emre, İmadettin Nesimi gibi Türk ozanları, Senahi, Attar, Sadi, Cami gibi İran ozanları onun izinden yürümüş, onun savunduğu görüşü şiirlerinin odağı durumuna getirmişlerdir. Bektaşilikte Dari Mansur denen tören, Yezidilikte Tavus adı verilen süslemeli sancak, Mevlevilerde Nâ-i Mansur adlı çalgı, Hallacı Mansur'un anısını sürdüren araçlarıdır. Mansur'un öldürülmesinden sonra umulmadık bir hızla yayılan etkisi Bağdat'ın sınırları dışına taştı. Bütün İslam ülkelerinde gelişti. Mansur yalnızca bir inancın, bir düşünce kurumunun değil, varlık birliği anlayışının da benzersiz simgesi oluverdi. Rivayat, Tavâusin, Ahbarul Hallac adlı yapıtları, şiirlerinin toplandığı divanı bütün ağır yasaklara, suçlamalara karşın yüzyıllar boyunca tasavvuf akımının, özellikle varlık birliği, vahdedi vücut anlayışının kaynakları olarak okunduğu okutuldu. Verup tez züli mansuri sak-ı arşa tamam, huda huda diyerek pay-ı daredek gideriz, naili. Zeyd bin Rufa, İhvan-us Safa Okulu. İhvan-us Safa adı verilen düşünce çığırı, İslam ülkelerinde tasavvufun bir kurum niteliği kazandığı ilk kuruluş diye bilinir. Felsefe ile tasavvufun karışımından oluşan bir görüşü benimseyen bu çığırın belli bir kurucusu yoktur. Az aşağıda görüleceği gibi birkaç kişiden oluşan bir topluluktur. Burada birkaç üzerinde durulacak, görüşleri çığırın öğretisinde sergilenen düzene göre açıklanacaktır. Önce bu kuruluşla ilgili genel bilgi verilecek, sonra Afbi bölümünde ayrıntılar üzerinde durulacaktır. 10. yüzyılda Bağdat'ta yaşadığı bu okulla ilgili kaynaklardan öğrenilmektedir. Zeyd bin Rifa'a diye de anılır. Bağlı bulunduğu felsefe çığırı ortak çalışma anlayışına dayanan bir yönetim benimsediğinden, kurucuları arasında kişisel yaşamla ilgili bilgi bırakan olmamıştır. Bütün düşüncelerini bir topluluğun ortak ürünü olarak sergileyene, İhvan-ı Safa Okulu'nun başkanlığını üstlenen Zeyd bin Rifa'nın görüşleri de Resail, Kitapçıklar adı altında toplanan 51 bölümlük yapıttan öğrenilir. İslam felsefesi tarihinde bir okulun başkanı, 5 kurucusundan biri olarak önemli bir yeri bulunan Zeyd de öteki arkadaşları gibi seçmecilik öğretisine bağlıdır. Bu nedenle İslam düşüncesinde seçmeciliğin öncüsü sayılır. Zeyd'e göre felsefenin görevi insanı yetkinleştirmek, eğitmek, belli düşünce aşamalarından geçirerek en olgun duruma getirmektir. Bilimin temeli bireysel eğitimdir. Birey belli yaş dönemlerine göre bilgiler verilerek eğitilir. İnsan yaşının 4 dönemini içeren bu eğitim evreleri 12-30, 30-40, 40-50 ile 50 aşamalarına ayrılır. Bilgi bu aşamaların sağladığı yetilerle bağlantılıdır. Her yaş evresinin kendine göre bir kavrayış gücü vardır. İslam felsefesinde bütün düşüncelerini ortaklaşa yazdıkları Resail adlı 51 bölümlük yapıtta sergileyen, seçmeci, uzlaştırıcı bir düşünce yöntemi benimseyen okula İhvan-ı Safa, Safa kardeşleri denir.